Çanlar kimin için çalıyor?
Ayrım 44.
Onları azıcık sövsek olmaz mı diye sordu Jacquin de La Passionaria'nın Rusya'daki oğluyla ilgili olarak konuşmuş olan adam. Yok dedi sordu. Şu kocaman tabancanı ver bana. Büyük tabanca kimde? Burada. Ver onu bana. Dizlerinin üzerine çökerek 9 milimetrelik kocaman starı aldı eline el sordu. Ölü atın yanına yere bir el sıktı bekledi. Sonra düzensiz aralarla 4 kez daha ateş etti. 60'a kadar sayarak bekledi ve doğrudan ölü atın gövdesine son bir el daha ateş etti. Sırıtarak tabancayı geriye verdi. Yeniden doldur onu diye fısıldadı. Şimdi kimse ağzını açmasın, ateş de etmesin. Bandidos diye bağırdı kayaların gerisindeki ses. Tepedekilerden kimse sesini çıkarmadı. Bandidos, sizi kıyma makinesine tıkmadan önce teslim olun. Sordu mutlulukla, yediler numarayı dedi. Sordu aşağıyı gözlerken bir adam kayaların tepesinden başını uzattı dışarıya. Tepeden kimse ateş etmeyince adamın kafası yeniden kayaların gerisinde kayboldu. El sordu gözetleyerek bekliyordu ama başka bir şey olmadı. Başını çevirip yamaçta kendilerine düşen bölgeleri gözetleyen adamlarına baktı. Sordu adamlarına baktığında onlar da başlarını iki yana salladılar. Kimse yerinden kımıldamasın diye fısıldadı sordu. Orospu çocukları diye bağırdı kayaların gerisindeki ses. Kızıl domuzlar. Anaların ırzına geçen domuz dölleri. Sordu sırıttı. Sağlam kulağını çevirerek küfürlerin hepsini duyabiliyordu. Bu aspirinden daha iyi diye düşündü. Kaçını temizleyeceğiz acaba? Bu kadar budala olabilirler mi? Ses yeniden kesildi. 3 dakika kadar tek bir ses işitmediler. Tek bir kıpırtı bile olmadı. Sonra 100 metre aşağıdaki kayanın gerisine sinmiş olan adam yamaçta ortaya çıktı ve ateş etti. Mermi bir kayaya çarpıp keskin bir vınlamayla sekti. Sonra sordu, bir adamın gizlendiği kayaların gerisinden 2 büklüm çıkıp otomatik tüfeğin yuvarlandığı büyük kayanın arkasına doğru koştuğunu gördü. Adam koca kayanın arkasına neredeyse denize dalar gibi daldı. Sordu çevresine bakındı. Öbür yamaçlarda da hiçbir hareket olmadığı işaretini verdi adamları. El sordu sevinçle sırıtarak başını iki yana salladı. Aspirinden 10 misli daha etkili diye düşündü. Beklemeye koyuldu. Yalnızca bir avcının duyabileceği bir mutluluğu yaşıyordu. Yamacın aşağısında taş yığınından kayalık sığınağa koşan adam pusuya yatmış nişancıyla konuşuyordu. Sen inanıyor musun buna? Bilmem ki dedi nişancı. Mantıklı olabilir dedi askerlere komuta eden adam. Çevreleri kuşatıldı. Ölmekten başka yapacakları hiçbir şey yok. Nişancı sesini çıkarmadı. Ne düşünüyorsun diye sordu subay. Hiç dedi nişancı. Tabanca atışlarından bu yana bir hareket gördün mü? Görmedim. Subay kol saatine baktı. 3'e 10 vardı. Uçakların 1 saat önce gelmiş olması gerekiyordu dedi subay. Tam o sırada başka bir subay kayalığın gerisine atladı. Nişancı adama yer açmak için yana çekildi. Paco dedi ilk subay. Sen ne dersin bu işe? İkinci subay otomatik tüfek mevziğinden yamacıyı anlamasına ve bir solukta geçtiği için soluk soluğaydı. Bence bir aldatmaca bu dedi. Ama ya değilse? Burada ölü adamları kuşatarak yatıp beklememiz gülünç değil mi? Gülünç olmaktan daha kötü şeyler yaptık zaten dedi ikinci subay. Şu bayıra baksana. Adam başını kaldırıp cesetlerin tepeye yakın olarak sağa sola saçılmış olduğu bayıra baktı. Baktığı yerden cesetler, dağınık kayalar, nalları dikmiş atlar, sordonun atın bacakları, kazılarak atılmış taze toprak görünüyordu. Ya havanlara ne oldu diye sordu ikinci subay. En geç 1 saat içinde burada olmaları gerekiyor. Öyleyse onları bekleyelim. Zaten yeterince budalalık ettik. Birden ayağa fırlayıp başını kayanın üzerine iyice çıkaran birinci subay Bandidos diye bağırdı. Ayağa dikildiğinde tepenin sırtı çok daha yakın görünüyordu. Kızıl domuzlar, tabansızlar. İkinci subay nişancıya bakıp başını iki yana salladı. Nişancı başka yöne çevirmişti bakışlarını ama dudakları gerilmişti. Birinci subay başını tümüyle kayanın ardından çıkarmış, eliyle tabancasının kabzasını kavrayarak ayakta duruyordu. Tepeye doğru sövgüler yağdırıyor, hakaretler ediyordu. Hiçbir şey olmadı. Bunun üzerine bir adım atıp kayanın ardından ortaya çıktı ve orada durup tepeye bakmaya başladı. ''Ateş edin tabansızlar, yaşıyorsanız ateş edin!'' diye bağırdı. ''Orospu karnından çıkan, kızıllardan korkmayan bu adama ateş edin!'' Sonuncusu bağırarak söylenmesi oldukça zor uzun bir cümleydi. Subayın yüzüne kan hücumu etmişti sözünü bitirdiğinde. Dingin gözleri, ince, uzun dudaklı bir ağzı ve çökük avurtlarında hafif uzamış sakallarıyla incecik, güneşten yanmış bir adam olan ikinci subay yeniden iki yana salladı başını. İlk saldırı emrini veren bu bağıran subaydı. Yamaçta ölüsü yatan genç teğmen. Adı Paco Berendo olan öbür teğmenin en iyi arkadaşıydı. Teğmen Berendo açıkça esirmiş gibi bağırıp çağıran yüzbaşıyı dinliyordu. Yüzbaşı, kız kardeşimle anımı vuran domuzlar bunlar işte dedi. Kırmızı yüzünde İngilizlerinkine benzeyen sarı bıyığı vardı. Gözleri de bir tuhaftı. Açık mavi renkti gözler. Kirpikleri de açık renkti. Gözlerine baktığınızda sanki ağır ağır netleşiyorlarmış gibi görünüyorlardı. Sonra kızıllar diye bağırdı. Korkaklar. Ve arka arkaya sövgüler yağdırmaya başladı. Şimdi iyice açığa çıkmış duruyordu. Dikkatle nişan alarak tabancasını tepede görünen tek hedefe, Sordo'ya ait olan ölü ata ateş etti. Mermi atın 15 metre kadar altında bir toprak parçasını kaldırdı. Yüzbaşı yeniden ateş etti. Mermi bir kayaya çarpıp çınladı. Yüzbaşı orada durmuş tepeye bakıyordu. Teğmen Berendo, doruğun hemen altındaki öbür teğmenin cesedine dikmişti gözlerini. Nişancı gözlerinin altından yere bakıyordu. Sonra gözlerini kaldırıp yüzbaşıya baktı. ''Orada tek bir canlı bile yok.'' dedi yüzbaşı. ''Sen'' dedi nişancıya. ''Oraya gidip bak.'' Nişancı yere baktı. Hiçbir şey söylemedi. Yüzbaşı ''Duymadın mı dediğimi?'' diye bağırdı ona. ''Evet yüzbaşım'' dedi nişancı yüzbaşıya bakmadan. ''Öyleyse kalk hemen oraya git.'' Yüzbaşının tabancası hala elindeydi. ''İşittin mi?'' ''Evet yüzbaşım.'' ''Niye gitmiyorsun öyleyse?'' ''Gitmek istemiyorum yüzbaşım.'' ''Gitmek istemiyor musun?'' Yüzbaşı tabancayı adamın sırtına dayadı. ''Gitmek istemiyor musun?'' ''Korkuyorum yüzbaşım'' dedi asker. Yüzbaşının yüzünü, garip gözlerini izleyen Teğmen Berendo, yüzbaşının adamı vurmak üzere olduğunu düşündü. ''Yüzbaşım ora'' dedi. ''Evet Teğmen Berendo, asker haklı olabilir. Korktuğunu söylemeye mi, yoksa emire itaat etmek istemediğini söylemeye mi hakkı var?'' ''Hayır, bunun bir hile olduğu konusunda haklı olabilir.'' ''Hepsi öldü'' dedi yüzbaşı. ''İşitiyor musun dediğimi? Hepsi öldü. Yamaçtaki arkadaşlarımızı mı kastediyorsunuz?'' diye sordu Berendo. ''Sizinle aynı düşüncedeyim.'' ''Paco'' dedi yüzbaşı. ''Salaklaşma. Juliana yalnızca senin üzüldüğünü mü düşünüyorsun? Ben sana kızılların öldüğünü söylüyorum. Baksana.'' Yüzbaşı ayağa kalkıp iki elini kayanın üzerine koyup kendisini yukarıya doğru çekti. Beceriksizce diz çöküp sonra yeniden ayağa kalktı. Kül rengi granit kayanın önünde durarak iki elini de salladı. ''Ateş edin!'' diye bağırdı. ''Ateş edin! Öldürün beni!'' Tepede El Sordo ölü atın gerisinde uzanmış sırıtıyordu. ''Ne adamlar be!'' diye düşündü. Hareket etmemeye çalışarak güldü. Çünkü sarsıldığında kolu çok acıyordu. Bağırış yeniden duyuldu. ''Kızıllar! Kızıl kopuklar! Vurun beni! Öldürün!'' Sordo göğsü sarsılarak atın sarısının yanından zorlukla gözetliyor, yüzbaşının kayanın tepesinde kollarını salladığını görüyordu. Sordo gözlerini kıpırdatmadan bakıp başını mutlulukla iki yana salladı. ''Vur beni'' dedi usulca kendi kendine. ''Öldür beni.'' Sonra omuzları yeniden sarsıldı. Gülerken kolu acımıştı. Her gülüşünde başı çatlayacakmış gibi geliyordu kendisine. Ama kendini alamıyordu yine de gülmekten. Yüzbaşı Mora kayanın tepesinden indi. ''Şimdi bana inanıyor musun Paco?'' diye sordu Teğmen Berendo'ya. ''Hayır'' dedi Teğmen Berendo. ''Kojones'' dedi yüzbaşı. ''Ahmaklar ve budalalar sarmış çevremi.'' Nişancı dikkatle kayanın gerisine geçti yeniden. Teğmen Berendo da onun yanına çömeldi. Kayanın yanında açıkta duran yüzbaşı tepeye açık saçık sövgüler göndermeye başladı. İspanyolca kadar pis bir dil yoktur. İngilizce'deki yakası açılmadık sözcüklerin hepsinin karşılığı olduğu gibi yalnızca küfürün bağnazlıkla at başı gittiği ülkelerde kullanılan başka sözcükler ve deyimler de vardır bu dilde. Teğmen Berendo çok bağnaz bir Katolikti. Nişancı da öyleydi. Navaralı Karlistlerdendi ikisi de. Onlar öfkelendiklerinde küfür ettikleri ya da ilendikleri zaman bunu günah saydıklarından hemen arkasından günah çıkarıyorlardı. Şimdi koca kayanın gerisine çömelmişler, yüzbaşıyı gözetleyip sövgülerini dinlerlerken kendilerini ondan ve söylediklerinden uzak tutmaya çalışıyorlardı. Ölüm olasılığıyla yüz yüze bulundukları böyle bir günde vicdanları bu tür konuşmaya karışmalarını istemiyordu. Böyle konuşmak uğursuzluk getirir diye düşündü nişancı. Virgen'den böyle söz etmek uğursuzluktur. Bu herifin ağzı kızıllardan daha bozuk. Julien öldü diye düşünüyordu Teğmen Berendo. Böyle bir günde bayırın üzerinde ölü olarak yatıyor. Bu şomazlı herif de orada durmuş, sövgüleriyle daha da büyük uğursuzluklara davet ediyor. Yüzbaşı bağırmayı kesip Teğmen Berendo'ya döndü. Gözleri şimdi daha da garip görünüyordu. Paco dedi sevinçle, birlikte çıkalım oraya. Ben yokum. Ne? Yüzbaşı tabancasını çekmişti yine. Bu tabancayla gösteri yapanlardan nefret ederim diye düşünüyordu Berendo. Tabancalarını çekmeden tek bir emir bile veremezler. Herhalde helaya da tabancalarını çekip gider bunlar. Yapacakları işi tabanca zoruyla yaparlar. Eğer gitmemi emrederseniz giderim ama protesto ederek dedi yüzbaşıya Teğmen Berendo. Öyleyse ben de yalnız gideceğim dedi yüzbaşı. Korkakların kokusundan durulamaz bir hal aldı burası. Tabancası sağ elinde ağır ağır bayırı tırmanmaya başladı. Berendo ile nişancı onu gözetliyordu. Yüzbaşı siper almak için hiçbir çaba harcamıyor, dümdüz önündeki kayalara, ölü ata ve tepede yeni kazılmış toprağa bakıyordu. El Sordo kayanın kıyısındaki atın gerisine uzanmış, yüzbaşının ağır ağır tepeye tırmanışını izliyordu. Bir tek kişi yalnızca diye düşündü. Ancak bir kişi yakalayabildik. Ama konuşma biçimine bakılacak olursa Kaza Mayor, binbaşı bu herif. Yürüyüşüne bakın şunun, ne biçim bir hayvan, bakın hele, nasıl da tırmanıyor. Bu adam benim, bunu benimle birlikte gezdiye çıkaracağım. Bu şimdi benimle aynı yolculuğu yapmaya geliyor buraya. Gel yoldaş yolcu, gel tırmanarak, gel hemen buraya, gel başına gelecekleri gör, gel, yürümeye devam et, yavaşlama, gel buraya, nasıl geliyorsan öyle gel, durma, onlara bakma, işte böyle, aşağıya bile bakma. Gözlerin ileride gelmeye devam et. Bakın hele bir de bıyığı varmış. Buna ne dersin? Bıyık da bırakırmış yoldaş yolcu. Yüzbaşı bu. Kol yenlerine baksanıza. Kazamayor sanmıştım ben. Bir İngiliz'e benziyor yüzü. Kırmızı yüzü, sarı saçları ve mavi gözleriyle. Kafasında kasketi yok. Bıyıkları da sapsarı. Mavi gözlü, soluk mavi gözlü. Bir tuhaflığı olan soluk mavi gözlü. Durulmayan soluk mavi gözü. İyice yaklaştı. Çok yaklaştı. Evet, yoldaş yolcu. Al bakalım yoldaş yolcu. Otomatik tüfeğin tetiğini yavaşça kavradı. Üç ayaklı otomatik silahın geri tepmesiyle omzu üç kez geriye doğru sarsıldı. Yüzbaşı tepenin yamacını yüzüstü yuvarlandı. Sol kolu altında kalmıştı. Tabancayı tutan sağ kolu başından ileriye doğru uzanmıştı. Bayırın aşağısından her yandan tepeye doğru ateş açıldı yeniden. Kayanın gerisine çömelmiş, şimdi ateş altında açık alanda koşturması gerektiğini düşünen Teğmen Berendo, tepeden Sordo'nun boğuk hışırtılı sesini duydu. Bandidos diyordu ses. Bandidos, vurun beni, öldürün beni. Tepede El Sordo otomatik tüfeğin gerisinde uzanmış, öylesine gülüyordu ki göğsü sızlamaya başlamıştı. Başı tepesinden çatlayacakmış gibi oluyordu. Bandidos diye bağırdı yine mutlulukla. Öldürün beni, bandidos. Sonra başını mutlulukla iki yana salladı. Yolculuk için bir sürü arkadaş alacağız yanımıza diye düşündü. Kayanın sığınağından çıktığında otomatik tüfekle öbür subayı da haklayacaktı. Er geç oradan ayrılmak zorundaydı. Sordo onun şimdi bulunduğu yerden askerleri komuta edemeyeceğini biliyordu. Onu enselemek için şansının büyük olduğunu düşünüyordu. Tam o sırada tepedeki öbür adamlar yaklaşan uçakların ilk seslerini duydular. El Sordo uçakları duymamıştı. Otomatik tüfeğiyle yamacın aşağısındaki kayanın kıyısını denetim altında tutuyor ve düşünüyordu. Onu gördüğümde koşmaya başlamış olacak. Eğer dikkat etmezsem kaçırırım. Onu tüm bu düzlük boyunca sırtından da vurabilirim. Tüfeği onunla birlikte onun önünden çevirmem gerek. Ya da bırakırım koşturmaya başlar, sonra önünden üzerine yağdırırım kurşunları. Orada kayanın kıyısında yakalamaya ve tüfeği onun önüne nişan alarak çevirmeye çalışacağım. Sonra omzuna dokunulduğunu duyumsadı El Sordo. Dönüp baktığında Jacqueline'in korkudan beti benze atmış yüzünü gördü. Oğlanın işaret ettiği yere baktı ve üç tane uçağın yaklaştığını gördü. Tam bu anda Teğmen Berendo kayanın gerisinden fırladı. Kafasını eğip bacaklarını açarak otomatik tüfeğin yerleştirilmiş olduğu kayalık sipere doğru yamaç boyunca koşmaya başladı. Uçakları seyreden Sordo onun gittiğini görmedi bile. Şunu çekmeme yardım et dedi Jacqueline. Oğlan otomatik tüfeği atla kayanın arasından sürükleyerek çıkardı. Uçaklar durmadan yaklaşıyorlardı. Düzenli biçimde uçuyorlardı ve her saniye büyüyorlar, gürültüleri artıyordu. Onları ateş ederken sırt üstü uzanın dedi Sordo. Gelirlerken önlerine nişan alıp öyle ateş edin. Sürekli onları izliyordu. Çarçabuk Cabrones, hijos de puta dedi. Ignacio dedi, tüfeği oğlanın omzuna yerleştir. Jacuine, sen dedi, oraya otur, kımıldama. Öne doğru eğil, biraz daha. Olmadı, biraz daha. Sırt üstü uzanıp otomatik tüfekle düzenli olarak yaklaşan uçaklara nişan aldı. Sen Ignacio, şu üç ayağın bacaklarını tut. Üç ayağın bacakları oğlanın sırtından aşağıya sallanıyordu.
Ayrım sonu.